Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 14. ayrım. 21. kısım. Sarzak'ta 3 kilise vardı. Biri onarımda, biri kötü bakışlı bir papazın emrinde, üçüncüsü de hakkında en karanlık dedikoduların çıkarıldığı genç bir rahibin yönetiminde. Rahibin papaz evinin ıssızlığında annesiyle birlikte kafa çektiği fısıldanıyordu. Sarzak sakinlerinden, en çok da dedikodu meraklılarından nefret eden Teğmen, hiç olmasa bu kez haklı olduklarını kabul etmek zorunda kalmıştı. Cehennemi bir kavgaya girişmiş anaoğlu ayırmak için bir seferinde bizzat takviye olarak gitmesi gerekmişti. İşte Karim'in bilgi almak için başvurduğu din adamı bu rahipti. Papaz evinin önüne dikildi. Asimetrik vitraylı, modern olma iddiasındaki kiliseye yapışık, tek katlı, zevksiz, beton bir evdi. Kapıdaki küçük levhanın üzerinde benim kilisem yazılıydı. Kapının hemen önünde yer kavgasına tutuşmuş ayrı kotları çalılar. Kapıyı çaldı. Dakikalar geçti, Karim boğuk sesler duydu. İçinden küfretti. Şu sırada bu tür sesleri duymak istemiyordu. Sonunda kapı açıldı. Karim bir gemi enkazına baktığını sandı. Öğleden sonranın sıcağında rahip leş gibi içki kokuyordu. Karmakarışık bir sakal, zayıflamış inek suratını çevreliyor, tarak yüzü görmemişe benzeyen saçlarının arasında sanki kül lekeleri vardı. Gözleri de nikotin rengindeydi. Ceketi üzerinden sarkıyordu. Yakalığı leke içindeydi. Bir papaz olarak bitmiş, tükenmiş, saygınlığını yitirmiş biri. Din adamı yazgısı olsa olsa mide bulandırıcı koku çıkararak yanan, tütsü yapraklarınınki kadar uzun sürmüştü. "Ne istiyorsunuz oğlum?" Sesi ağdalı olmasına rağmen kararlıydı. "Karim Abduf, polis değmeni, daha önce tanışmıştık." Adam, grileşmiş yakasını düzeltti. "Evet evet, bana da öyle geliyor." Tuzağa düşmüş bir hayvan gibi sağına soluna endişeyle baktı. "Sizi komşular mı çağırdı?" Karim gülümsedi. "Hayır, yardımınıza ihtiyacım var bir soruşturma için." "Ne? İyi öyleyse girin." Teğmen eve girer girmez ayakkabılarının tabanının yapış yapış olduğunu hissetti. Gözlerini indirdi, muşamba döşemenin üzerinde parlak lekeler vardı. "Annem," diye soludu rahip. "Artık hiçbir işe yaramıyor. Reçelleriyle her yeri kirletiyor." Karışık saçlarını sıvazladı. "Artık keçileri kaçırdı. Reçelden başka bir şey yemiyor." Evin içi fırtınadan çıkmış gibiydi. Yanlış yapıştırılmış tahta, seramik ya da kumaş taklidi şeritler. Kapının aralığından bir salon karikatürü gibi kesilmiş sarı köpükten dörtgenler, birbirine benzemez minderler gördü Karim. Yerde bir alay bahçe aleti, karmakarışık bir haldeydi. Karşıda başka bir odada kirli tabaklar bulunan formika bir masa üzerinde dağınık bir yatak vardı. Rahip salona doğru yürüdü, sendeleyip toparlandı. Karim bir şey söyleme gereği duydu. "Kendinize bir kadeh doldurun, zaman kazanmış oluruz." Rahip düşmanca bakarak döndü. "Kendinize bakmıyorsunuz oğlum. Tepeden tırnağa titriyorsunuz." Karim yutkundu. Hala şokun etkisi altındaydı. Fotoğrafçı dükkanındaki olaylardan beri sağlıklı düşünememiş, hiç mesafe alamamıştı. Sadece kafasında bir vızıltı, göğsünde de çekiç darbeleri duyuyordu. Düşünmeden, yaramaz bir çocuk gibi, ceketinin koluyla yüzünü sildi. Rahip bir kadehe içki doldurdu. "Size de bir kadeh vereyim mi?" diye sordu tatsız bir tebessümle. "İçki içmiyorum." Siyahlı adam bir yudum içti. Sıska yüzüne kan geldi. Ateşli gözleri kükürt gibi alevlendi. Alaycı bir tebessümle, "İslam öyle mi?" dedi. "Hayır, iş için. Kafamın aydınlık olmasına çalışıyorum. Hepsi bu." Din adamı kadehini uzattı. "Öyleyse işinize." Karim koridorda durmaksızın gidip gelen anneyi gördü. Kamburu çıkmış, hatta kırılmış gibi yürüyor, elindeki reçel kavanozunu göğsüne bastırıyordu. Açık kabri, dazlakları, okul fotoğraflarını satın alan rahibeyi, şimdi de lanetliler treninin bu iki yolcusunu düşündü. Artık Pandora'nın kutusunu açmış, içindeki kabusların boşalmasına izin vermişti. Rahip Karim'in bakışlarını yakaladı. "Aldırmayın oğlum, önemli değil." Sünger şiltenin üzerine oturdu. "Sizi dinliyorum." Karim elini kaldırdı. Yumuşak bir hareketle, "Tek bir şey var. Lütfen bana oğlum demeyin." "Haklısınız," diye cevap verdi rahip sırıtarak. "Meslek alışkanlığı işte." Rahip alaycı bir hareketle bir yudum daha içti. "Nasıl bir soruşturmayla ilgileniyorsunuz?" Karim rahibin mezarlık saldırısından henüz habersiz olduğunu anlayıp sevindi. Anlaşılan, Croazi haberin sızmasını önlemeyi başarmıştı. Üzgünüm ama size hiçbir şey söyleyemem. Sadece bir manastır aradığımı bilin yeter. Sarzak ya da Kahor yakınlarında. Ya da belki daha uzakta ama bu bölgede. Manastırı bulmak için yardımınıza güveniyorum. Hangi tarikat biliyor musunuz? Hayır. Rahip kadehini yeniden doldurdu. Küçük kadehin içinde yoğun yansımalar dönüp duruyordu. Buralarda bir sürü manastır var. Yine sırıttı. Anlaşılan, bölge tanrıyı düşünmek için uygun. Kaç tane? Sadece bu bölgede en az 10. Karim kısa bir hesap yaptı. Bütün bölgeye dağılmış manastırları ziyaret etmek en azından bütün bir gününü alacaktı. Oysa saat 4 olmuştu bile. Önünde topu topu 2 saati vardı. Açmazdaydı. Rahip ayaklanmış, bir dolabın içinde bir şeyler arıyordu. Ah işte, İncil kağıdından rehber benzeri bir defteri karıştırdı. Annesi odaya girdi, şişeye kadar gitti. Karim'e tek bir kez bile bakmadan bir kadeh doldurdu. Gözleri oğluna çakılı gibiydi. Nefretin derinleştirdiği kuş gözleri. Rahip başını rehberden kaldırmaksızın buyurdu. Bizi yalnız bırak anne. Kadın cevap vermedi. Kadehini iki eliyle tutuyordu. Eklemleri bir iskeletinki kadar belirgindi. Birden Karim'e döndü. Tiz bir sesle sordu. Siz kimsiniz? Bizi yalnız bırak. Karim'e döndü. İşte, not almak istersiniz diye. 10 manastırın sayfalarını işaretledim. Fakat birbirlerinden oldukça uzaktalar. Karim sayfaları inceledi. Belirtilen köylerin adını belli belirsiz hatırlıyordu. Bloknotunu çıkarıp dikkatle yazdı. Siz kimsiniz dedi kadın yeniden. Anne odana dön diye haykırdı rahip. Sonra Karim'e yaklaştı. Tam olarak ne arıyorsunuz? Belki de size yardım edebilirim. Karim kafasını kaldırıp rahibe baktı. Bir rahibe arıyorum. Fotoğraflarla ilgilenen bir rahibe. Ne cins fotoğraflar? İnanılmaz bir şeydi ama Karim, rahibin gözlerinde bir ışık görür gibi oldu. Daha önce böyle bir hikaye duymuş muydunuz? Adam kafasını kaşıdı. Ben, hayır. Karim sordu, kaç yaşındasınız? Ben, ama 25. Kadın kulak kesildi. Bu arada kadehini yeniden doldurdu, Karim devam etti. Sarzak'ta mı doğdunuz? Evet, okula burada mı gittiniz? Rahip bir omzunu kaldırdı. Evet, liseye kadar sonra. Hangi okul? Jean Jaurès. Evet ama. Birden ilişkiyi kurdu. Buraya geldi. Kim? Rahibe. Aradığım rahibe. Gelip sınıf fotoğraflarınızı satın almak istedi. Aman tanrım. Evlerdeki bütün okul fotoğraflarını toplamaya çalıştı. Jude Itero ile aynı sınıfta mıydınız? Bu isim size birini hatırlatıyor mu? Rahip bembeyazdı. Anlattıklarınızdan hiçbir şey anlamıyorum. Annenin sesi yükseldi. Bu hikaye de neyin nesi? Karim sanki kendi yüz hatlarının üzerine yeni bir sayfa çevirmek istiyormuş gibi eliyle yüzünü sıvazladı. Baştan başlıyorum. Eğer normal bir eğitim gördüyseniz 1982'de ikinci sınıfta olmanız gerekirdi değil mi? 15 seneden fazla oldu. 1981'de de birinci sınıfta. Rahibin omuzları çöktü, kasıldı. Parmakları iskemlenin arkalığında kenetlendi. Genç yaşına rağmen elleri annesininkilere benziyordu. Şimdiden ihtiyarlamış, mavimtırak damarlarla dolmuştu. Evet evet, tarihler dediğiniz gibi olabilir. Öyleyse Itero adlı bir çocukla aynı sınıftaydınız. Jude Itero. Kolay rastlanan bir isim değil bu, düşünün. Benim için çok önemli. Hayır, gerçekten hayır. Karim bir adım attı. Yine de okul fotoğraflarına meraklı bir rahibe hatırlıyorsunuz değil mi? Ben. Anne tek bir kelime bile kaçırmıyordu. Seni pislik. Bu Arap'ın anlattıkları doğru mu diye sordu kadın. Topuklarının üzerinde dönüp kapıya doğru seyirtti. Karim fırsatı kaçırmadı. Rahibin omuzlarını tutup kulağına fısıldadı. Anlatın, Allah kahretsin, anlatıp açıklayın. Rahip sünger şiltenin bir köşesine yığıldı. O akşam olanları hiç anlayamadım. Karim diz çöktü. Rahip boğuk sesle sürdürdü konuşmasını. Geldi, yazın, bir akşamüstü. 1982 Temmuz'u. Başıyla onayladı. Kapımızı çaldı. Korkunç sıcaktı. Sanki günün son ışıkları taşları pişirecekmiş gibiydi. Neden bilmiyorum ama yalnızdım. Kapıyı açtım. Tanrım, anlıyorsunuz değil mi? Daha 10 yaşında bile değildim. Karşımda, alacakaranlığın içinde, siyah ve beyaz başörtüsüyle bir rahibe. Ne dedi? Önce okuldan, sınıftaki notlarımdan, sevdiğim derslerden söz etti. Sesi çok tatlıydı. Sonra, Arkadaşlarımı görmek istediğini söyledi. Rahip, terden parlayan suratını sildi. Ben sınıf resimlerimi getirdim. Hep birlikte çektirdiğimizi. Arkadaşlarıma gösterebildiğim için gururlanıyordum, anladınız mı? İşte o zaman bir şey aradığını anladım. Resme uzun uzun baktı. Sonra onda kalıp kalamayacağını sordu. Hatıra olarak dedi. Başka fotoğraflar da istedi mi? Rahip başını salladı. Sesi boğuklaştı. Bir yıl öncesini birinci sınıf resmini de istiyordu. Karim biliyordu. O sınıflarda okuyan bütün çocukların ailelerini gezse, tek bir sınıf fotoğrafı bile bulamayacağından emindi. İyi de bir rahibeyi bütün sınıf fotoğraflarını toplamaya iten neydi? Karim kendini karanlık, taştan bir jungle'ın ortasında hissetti. Yaşlı kadın kapının eşiğinde göründü. Göğsünde eski bir ayakkabı kutusunu bastırıyordu. Seni pislik, fotoğraflarımızı verdin, sınıf fotoğraflarını. Oysa o fotoğraflarda ne iyi ne tatlıydın. Anne sus! Rahip gözlerini Karim'inkilere dikti. O zaman da dine merakım vardı, tamam mı? Sanki o iri kadın beni büyüledi. İri miydi? Uzun boylu muydu? Hayır, bilmiyorum, 10 yaşındaydım ama hala gözümün önünde siyah peleriniyle. O kadar sakin bir sesi vardı ki. Fotoğrafları istiyordu. Hiç tereddütsüz verdim. Beni kutsayıp gözden kayboldu. Bir işaret olduğunu sandım. Bir belirti. Ben pislik. Karim göz ucuyla öfkeli kadına baktı. Tekrar rahibe döndüğünde onun hatıralarına gömüleceğini anladı. Daha sakin bir tavır takındı. Resimleri neden istediğini söyledi mi? Hayır. Jude'dan söz etti mi? Hayır. Size para verdi mi? Rahip yüzünü buruşturdu. Daha neler? Benden iki fotoğraf istedi, hepsi bu. Tanrım, ben bir işaret sandım bunu, anladınız mı? Tanrısal bir işaret. Hıçkırıklara boğuldu. O zamanlar henüz bir işe yaramayacağımı bilmiyordum. Bir ayyaş, bir pislik olacağımı da. Alkolde çürüyeceğimi. Bu şeyin oğlu. Bir insan kendi bilmediği bir şeyi nasıl verir? Karim'in ceketini yakasına yapışmış yalvarıyordu şimdi. İnsan kendi karanlıklarda boğulurken başkalarına nasıl ışık dağıtır? Nasıl? Nasıl? Kadın elindeki kutuyu düşürdü. Fotoğraflar dağıldı. Tüm tırnaklarını çıkararak oğluna saldırdı. Rahibin sırtına, omuzlarına vurmaya başladı. Pislik, alçak pislik. Karim dehşetle çekildi. Tüm oda titriyordu. Mesi gerektiğini anladı. Burada kalırsa çıldırması işten değildi. Oysa hala öğrenmesi gerekenler vardı. Kadını itti, rahibin başına dikildi. Birkaç saniye içinde gidiyorum, her şey bitecek. Rahibeyi bir daha gördünüz değil mi? Adam hıçkırıkların arasında başını salladı. Adı ne? Rahip burnunu çekti. Anası anlaşılmaz şeyler homurdanarak odaya arşınlıyordu. Adı ne? Rahibe Andre. Hangi manastır? Saint Jean de la Croix. Karmelitler. Nerede? Adam başını kollarının arasına aldı. Karim omzundan tutup sarstı rahibi. Nerede? Set ile Cap d'Agde arasında, denizin hemen kıyısında. İçimi bir kuşku, bir tereddüt kapladığında bazen onu görmeye giderim. Benim için o bir sığınak, anladınız mı? Bir kurtarıcı. Ben... Kapı rüzgarda çarpıyordu bile. Temen çoktan arabasını atlamıştı. 5. Bölüm 22. Kısım. Hava yeniden kararmıştı. Grand Pic de Belledon bulutların altında, kayalık yamaçların arasında donup kalmış, kara ve dev bir dalga gibi yükseliyordu. Minik ağaçlarla kaplı etekleri yukarıya çıkıldıkça pusla karışık bir beyazlık içinde soyutlaşıyordu. Teleferik kabloları, karın üzerine gerilmiş ince halatlar gibi uzayıp gidiyordu. Katilin Remy Kayo ile birlikte oraya, yukarıya çıktığını sanıyorum. Niemann gülümsedi. Bu teleferiklerden birine binmiş olmalılar. Deneyimli bir dağcı, günün ya da gecenin herhangi bir saatinde böyle bir aleti çalıştırabilir bence. Yukarıya çıktıklarından nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Fanny Ferreria, genç jeoloji profesörü, inanılmayacak kadar güzeldi. Kar başlığının altındaki yüzü, davetkar bir gençlik, bir tazelikle titreşiyordu. Zamanın bir haykırışı gibi. Saçları şakaklarının çevresinde dans ediyor, gözleri cildinin loşluğunda parlıyordu. Niemann, saf hayattan dokunmuş bu teni ısırmamak için kendini zor tutuyordu. Cevap verdi. Elimizde Cesedin bu dağlardaki buzullardan birinden geçtiğinin kanıtları var. Sezgilerim, dağın Grand Peak buzulunsa Valen olduğunu söylüyor. Kente ve üniversiteye hakim zirve olduğu için, kampüsün içinden geçen nehir buradan doğduğu için. Bana kalırsa katil, kurbanını yanına aldı ve bir zodyak botla ya da ona benzer bir aletle nehirden yararlanıp vadiye indi. Sonra da aksin sulara yansıması için cesedi kayaya gömdü. Fanny tedirgin gözlerle çevresine bakıyordu. Jandarmalar teleferik kabinlerinin çevresinde gidip geliyorlardı. Her yerde silahlı, üniformalı insanlar vardı. Çevreye gerginlik hakimdi. Boğuk bir sesle konuştu. Bütün bunlar hala burada ne aradığımı açıklamıyor. Komiser gülümsedi. Bulutlar, güneşi gömmeye giden bir cenaze alayı gibi gökyüzünde usulca ilerliyordu. Niemann da dağcı gibi giyinmiş, Gore-Tex kayak anorağının altına su geçirmez kevler tulumu ve dağcı ayakkabıları geçirmişti. Çok basit, ipucu bulmak için yukarı çıkmak istiyorum. Bir rehbere ihtiyacım var. Ne? Bir belirti bulana kadar. Valen buzuluna bir göz atacağım. Bana yol gösterecek bir uzman gerek. Ben de doğal olarak sizi düşündüm. Bir daha gülümsedi. Bana bu dağları ezbere bildiğinizi kendiniz söylediniz. Gelmiyorum. Mantıklı olun. Sizi araziyi bilen biri olarak yanımda götürebilirim. Sizi rehberlikle de görevlendirebilirim. Ulusal dağcı büroveniz olduğunu söylediler. Güçlük çıkarmayın. Bu yamacın üzerinden uçup helikopterle buzulu araştıracağız. Birkaç saatlik bir iş. Bir cipin yanında bekleyen jandarmaları işaret etti. Adamlar birkaç metre öteye, hafif eğimli bir yere, su geçirmez büyük bez torbalar bıraktılar. Malzeme getirmelerini söylemiştim, eğer bir göz atmak isterseniz. Neden beni çağırdınız, özellikle beni diye tekrarladı Fanny inatla. Herhangi bir jandarma bu işi görürdü. Arkasında çalışan adamları gösterdi. Dağdaki kurtarma çalışmalarını onlar yapıyor, biliyor musunuz? Komiser kıza doğru eğildi. Peki öyleyse, sizi asılıyorum diyelim. Fanny'nin gözleri ateş saçtı. Komiser, daha 24 saat bile olmadı ama kayalıkta bir ceset buldum. Bir sürü sorgulamadan geçtim. Zamanımın çoğunu karakolda geçirdim. Sizin yerinizde olsam bu maço sözlere dikkat ederdim. Niemann karşısındakini izledi bir süre. Cinayete rağmen, iç karartıcı atmosfere rağmen bu kaslı ve vahşi kadının çekiciliğinin etkisindeydi. Fanny, kollarını kavuşturarak yineledi. Bir kez daha soruyorum, neden ben? Komiser yerden kenarları liken tutmuş ölü bir dal aldı. Asabi bir hareketle esnetti. Jeolog olduğunuz için. Fanny kaşlarını çattı. Yüzündeki ifade değişti. Niemann açıkladı. Analize göre maktulün göz çukurlarına toplanan su 60'lı yıllara dayanıyor. Bu su artık görülmeyen bir kirliliğin izlerini taşıyor. 35 yıl önce bölgeye yağan bir yağmurun kalıntıları. Bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? Genç kadın meraklanmış görünüyordu ama cevap vermedi. Niemann yere diz çöktü. Elindeki dal parçasıyla kat kat çizgiler çizdi. Bilgi topladım. Her yıl yağan yağmurlar en yüksek buzulların takkesinde, buzların hiç erimediği bu yerlerde 20'şer santimlik katmanlar oluşturuyor. Çizimindeki katmanları gösterdi. Bu katmanlar kristal arşivler gibi sonsuza kadar orada kalacak. Kısacası Remy Kayo o buzullardan birine taşındı. Gözlerindeki su geçmişte donmuş o buzullardan birine ait olmalı. Fanny'ye baktı. O buzlara inmek istiyorum Fanny. O eski sulara ulaşmak istiyorum. Çünkü katil kurbanını orada katletti. Ya da oraya taşıdı bilmiyorum. Şimdi de o derindeki buzları hangi buzul çatlaklarında bulacağını bilen bir bilim adamına ihtiyacım var. Fanny bir dizi yerde, otların üzerindeki çizime baktı. Işık, gri, metal renginde ve parıltısızdı. Genç kadının gözleri kar yıldızları gibi parladı. Ne düşündüğünü bilmek imkansızdı. Mırıldandı. Ya bir tuzaksa, ya katil sizi zirveye çekmek için bu buz parçalarını aşağıya indirmişse? Sözünü ettiğiniz katmanlar en az 3500 metre yüksekte. Bu yapacağınız bir pazar gezintisi değil. Yukarıda tehlikede olacaksınız be. Bunu da düşündüm diye itiraf etti Niemann. O zaman bir mesajla karşı karşıya izlemektir. Katil oraya gitmemizi istiyor. Biz de gideceğiz. Valen buzulunda eskiye ait buzları bulabileceğimiz bir buzul çatlağı biliyor musunuz? Fanny sert bir baş hareketiyle onayladı. Kaç tane var diye devam etti Niemann. Bu buzulda tek bir buzul çatlağı, çok derin. Harika, siz ve ben o çukura inebilir miyiz? Gökte bir helikopter gürültüsü duyuldu. Pervane kanatlarının homurtusu iyice yaklaştı. Dalgalanan otlar eğildi. Birkaç metre ötede, derenin yüzeyi titreşti. Komiser sorusunu yineledi. İnebilir miyiz Fanny? Fanny kulakları sağır eden alete baktı. Ellerini uzun saçlarının arasından geçirdi. Biraz düşünceli bakışı Niemann'ı yerinden sıçrattı. Gülümsedi. İyice tutunmanız gerekecek Bay Polis. 14. ayrımın sonu. Sayfa 137. Devamı 15. ayrımda.